Ayrım 22.
Servet-i Fünun romanının gözde olduğu devirde Hüseyin Rahmi, Ahmet Mithat'ın popüler roman çığırını tek başına ve büyük bir kudretle devam ettiren tek yazardır. Bu roman tarzını tercihte Ahmet Mithat'ın romanlarındaki bazı teknik kusurları da benimseyecek kadar ileriye gitmesine rağmen, onun gibi çok değişik roman anlayışlarına ve çeşitlerine önem verme yoluna sapmayarak, genellikle tek bir roman anlayışında ve tek bir roman çeşidinde ısrar etti. Bu ısrarının ise tarz olarak Fransız naturalizminin buluşu olan gözlem ve deneye dayalı roman ve çeşit olarak da töre romanı üzerinde merkezleştiği görülür. Gerçekten Hüseyin Rahmi, Türk romanındaki ilk izlerine 1885'ten sonra rastlanan Fransız naturalizminin ilk büyük temsilcisidir. Romanlarındaki kahramanları daima mizaçlarının ve sosyal çevrelerinin birer ortak ürünü olarak ele alan, onların psikolojik kişiliklerini irsiyet şartlarına ve sosyolojik kişiliklerini de içinde yetiştikleri sosyal şartlara göre değerlendiren romancı, bu metodu ile olduğu kadar realiteyi hem iyi hem kötü yönleriyle ve olduğu gibi vermek hususundaki büyük titizliği ile de tam bir naturalisttir. Bunların sonucu olarak romanlarında gözlem ve deney ön planda gelir. Ancak bütün bu özellikleri ile naturalistlerden hiçbir ayrılığı bulunmayan romancı, başka bir özelliği ile onlardan çok açık bir şekilde ayrılır. Sosyal tenkit. Naturalist romancı, bilindiği gibi bir insanın mizacının ve sosyal çevresinin ortak ürünü olduğunu ispata çalışır. Gayesi sadece tabii bilimlerdeki determinizmi romana da sokmak, yine bu bilimlerin gözlem ve deney metotlarını romanda da uygulamaktır. Naturalist romancının sosyal tenkitle bir ilgisi yoktur. Halbuki Hüseyin Rahmi'de sosyal tenkit en geniş ölçüsündedir. O kadar ki romanlarında gerçekleri olduğu gibi vermeye çalışmasının bile sosyal tenkitleri için sağlam ve gerçek bir zemin hazırlamak düşüncesiyle çok yakından ilgili bulunduğu söylenebilir. Bu sosyal tenkit ise daha çok mizah yolu ile yapılır. Bunun için de genellikle anormal ve gülünç durumda olan karakterler ele alınır. Karakterlerdeki anormallikler ise mizaç, ahlak ve kültür seviyesi yönlerindedir. Bu bakımdan onun kahramanlarının bir kısmı yaratılışlarındaki anormallikle, aptallık, cinsi sapıklık, aşırı ihtiras, şöhret düşkünlüğü, bir kısmı ahlaklarındaki anormallikle, aşırı menfaat düşkünlüğü, iffet düşmanlığı, gayrimeşru kazanç peşinde koşma ve bir kısmı da kültürel seviyelerindeki anormallikle, ümmilik, cahillik, aşırı dini taassup, batıl inanışlara bağlılık, ortaçağ zihniyeti, batı medeniyetinin sahte temsilciliği, zübbelik, gülünçtürler. Romancı bütün bu çok değişik tipleri kendi psikolojik yapıları ve sosyal çevreleriyle birlikte ve en ince ayrıntılarına kadar canlandırmakta büyük başarı gösterir. Bu çalışma şekli gayet tabidir ki romana çeşitli karakterlerin dünyayı ve hayatı görüş tarzlarını, dini inanışlarını, yaşayış ve giyiniş şekillerini, adetlerini, görgülerini de getirir ve böylece roman bir töre romanı durumuna da kolaylıkla girer. Onun romanları arasında aşk ve macera romanlarına veya başka bir roman çeşidine rastlanmaz. Romanlarında aşk ve hatta vaka, sosyal tenkidin basit araçlarından başka bir şey değildir. Gerçekten romancı vakalarının kuruluşu ile çok az ilgilidir. Vakalar roman tekniğinin gerektirdiği şekilde değil, tamamıyla romandaki sosyal tenkitlere tabi olarak kurulur ve geliştirilir. Bu bakımdan romancının karakterleri ve olayları değerlendirmedeki metot bakımından eriştiği modernlik seviyesini romanlarının tekniğinde de aramak boşunadır ve bu noktada Ahmet Mithat'ın seviyesini aşabilmiş değildir. Hüseyin Rahmi'nin romanlarındaki teknik hatalar arasına yine Ahmet Mithat'ta olduğu gibi vaka ile ilgisiz bilgi verişler, romancının vakaya üçüncü şahıs olarak karışması ve bazı olayların ana vakaya gereği gibi bağlanamaması da eklenmelidir. Realizme büyük değer vermesine rağmen bilhassa tabiat ve mekan tasvirlerinde romancının sık sık sübjektivizme düşmesi de gözden kaçmaz. Bu çelişme ve düzensizlik dil ve üslupta da açıktır. Konuşmalarda çok realist olan ve çeşitli yazılarında fırsat düştükçe konuşma dilinin tabiiliğini şiddetle savunan romancı, konuşmaların dışında tasvirlerinde ve vakayı hikaye edişlerinde tamamıyla Osmanlıcaya kayar. Bu kaymalar hiç şüphesiz romanlarının en zayıf yönlerindendir. Bütün bu hususlar dikkate alınarak varılacak hüküm şu olabilir. Büyük ve sabırlı bir gözlemci olan Hüseyin Rahmi'nin vakası, hep İstanbul'da geçen romanları, gerçek değerlerini daha çok, yazıldıkları devrin belli sosyal kesitlerinin yapısını bütün canlılığı, bütün incelikleri ve tam bir objektif doğruluğu ile verebilmiş olmalarına borçludurlar. Hüseyin Rahmi'nin romanları ve onların bütün özelliklerini olduğu gibi taşıyan hikayeleri, Türk halkının 50 yıllık yaşayışına ait çok zengin malzeme ile dopdoludur. Bu bakımdan bu devrin sosyal tarihi üzerinde çalışacaklar için de ayrıca ve son derecede değerli birer kaynaktırlar. Hüseyin Rahmi ve Kemal hariç Servet-i Fünun hareketinin dışında kalan romancı ve hikayecilerin hepsi Namık Kemal'in roman tarzını hem duygu ve hem de dil ve üslup bakımından dejenere etmişlerdir. Sanat güçleri zayıf olan bu romancılar, orta seviyedeki okuyucu topluluğunun acıma duygularını harekete geçirerek romanlarını hep romantik aşk kurbanlarının acıları ile doldurmayı tercih ettiler. Bu kolay başarı yolunun tercihi sonucunda hazin aşk felaketlerinin etrafında yoğunlaşan çok hasta bir hissilikten, gereksiz ayrıntılara boğulmuş ve tamamıyla sübjektif tasvirlerden, gayet basit psikolojik tahlillerden, çok zayıf bir teknikten ve şairanelik peşinde koşan aşırı derecede süslü ve Osmanlıcaya dayanmış üsluplardan kurulu bir roman ve hikaye tarzı ortaya çıktı. Bu tarzın temsilcilerinden olmakla beraber, edebiyatın diğer türlerinde gösterdiği büyük güçle başkalarından ayrılan tek yazar Ahmet Rasim'dir. Ahmet Rasim 1867'de İstanbul'da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğudur. Başkalarının yardımı ile büyüdü. 1883'te Darüşşafaka'dan mezun olduktan sonra posta ve telgraf nezaretinde memur oldu. Aynı tarihte gazetelerde de yazı yazmaya başladı. 1884'te memurluktan ayrılıp hayatını yazıları ile kazanmaya koyuldu. Çeşitli konulardaki yazılarını çoğunlukla Tercüman-ı Hakikat, İkdam, Sabah, Malumat, Vakit, Zaman, Yeni Gün, Akşam, Eski Gün, Cumhuriyet gazeteleri ile Hazine-i Fünun, Servet-i Fünun, Gülşen, Musavver Malumat, İrtika, Musavver Fen ve Edep, Güneş, Sebat, Hamiyet, Şafak ve Say dergilerinde yayımladı. 1927'de İstanbul'dan milletvekili seçildi ve bu görevdeyken 21 Eylül 1932'de öldü. Heybeliada'da gömülüdür. Devrinin en popüler yazarları arasında bulunan Ahmet Rasim, yetişme tarzı bakımından daha çok divan edebiyatı ile kendi zamanının tanınmış edebi şahsiyetlerinin tesirinde kaldı. Bunlar arasında beğendikleri Ahmet Mithat ve Muallim Naci'dir. Bu sebeple edebiyattaki kökten batılılaşma hareketlerine muhalif kaldı ve Servet-i Fünunculara yapılan hücumların başında yer aldı. Fakat zamanla Fransızcayı öğrenerek Batı edebiyatına da sempati beslemeye başladı ise de sonradan giriştiği bu teşebbüste yeterli bir başarı gösteremedi ve o da Muallim Naci gibi iki arada kalmış oldu. Ahmet Rasim de Servet-i Fünun hareketinin dışında kalan bazı şöhretler Mehmet Emin, Mehmet Akif, Hüseyin Rahmi gibi yerli bir edebiyata taraftardı. Bu bakımdan Servet-i Fünun edebiyatının kozmopolit olduğunu iddia edenler arasındadır. Edebiyatın çeşitli türlerinde yazı yazmış olan Ahmet Rasim, bu arada roman ve hikaye türünü de denedi. Kitabe-i Gam hariç, diğerleri genellikle birer büyük hikaye olan bu romanlar şunlardır. İlk Sevgi 1891, Güzel Eleni, Eleni 1891, Bir Sefilenin Evrakı Metrukesi 1891, Meşak-ı Hayat 1892, Leyali Izdırap 1892, Mehaliki Hayat 1892, Meyli Dil 1892, Endişeyi Hayat, Ferda 1892, Tecaribi Hayat 1892, Afife 1892, Numune-i Hayal, Küçük Hikayeler 1895, Tecrübesiz Aşk 1895, O Çehre 1895, Mektep Arkadaşlarım Refik ve Refika 1895, Biçare Genç, Nakş-ı Sır 1896, Sevdayı Sermedi, Muhabbeti Hakikiye 1897, Gam-ı Hicran, Hevayı Aşk 1898, Kitabe-i Gam 1899, Nakam 1899, Askeroğlu 1899, Ülfet Hamamcı Ülfet 1899, Belki Ben Aldanıyorum, Bedia 1909, İki Güzel Günahkar 1922, İki Günahsız Sevda 1922. Modern Fransız romanı ile temas kuramamış ve hemen hemen Ahmet Mithat'ın ve Namık Kemal'in roman ve hikayelerini okuyarak yetişmiş olan Ahmet Rasim'in Cep Romanları genel adıyla yayımlanan bu eserlerinde daha çok Namık Kemal'in tarzında yürünerek hasta bir hassasiyetle acıklı gönül maceraları ele alınmıştır. Genellikle kahramanları Namık Kemal'in İntibah romanında olduğu gibi hayat tecrübesi olmayan erkeklerle onları baştan çıkaran tecrübeli kadınlardır. Teknik son derece zayıftır. Zaten basit tutulan vakanın bazen kaybolur derecede silikleştiği ve arada Ahmet Mithat vari bilgiler verildiği de görülür. Dil ve üslupta da bir düzen yoktur. Konuşmaların çok tabii olan diline karşılık tasvirlerde dil Osmanlıca'nın hakimiyeti altındadır. Psikolojik tahlil yok gibidir. Tasvirler çok kere sübjektif bir karakter taşırlar. Tarih, coğrafya, seyahat, gramer gibi çok değişik konularda eserler veren ve son derece doğurgan bir yazar olan Ahmet Rasim'in gerçek değerini ve yaygın ününü yapan yazıları ise daha çok denemeleri, müsahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıdır. Deneme, müsahabe ve fıkralarında çoğunlukla şehir hayatının ve kendi çevresinin yaşayışı, insanları, alışkanlıkları, giyinişleri, hayat ve dünya görüşleri, bütün ayrıntıları ile ve kuvvetli bir gözlemin ışığı altında anlatılmıştır. Bu durum bize Hüseyin Rahmi'nin roman ve hikayelerinde yaptığını, Ahmet Rasim'in bu türlü yazılarında yapmış olduğunu gösterir. Bunun içindir ki Hüseyin Rahmi'nin roman ve hikayeleri gibi Ahmet Rasim'in bu tarz eserleri de Türkiye'nin 1890'dan sonraki 40 yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için ihmali mümkün olmayan kaynaklar arasındadır. Bu yazıların dil ve üslubunda da konuşma dil ve üslubunun birçok özelliklerini ve canlılığını bulmak mümkündür. Bu türe giren eserleri arasında en mühimleri olarak Makaalat ve Müsahabat 1907, Şehir Mektupları 4 cilt 1912-1913, Eşkali Zaman 1918, Ciddi Mizalı 1918, Gülüp Ağladıklarım 1926, Muharrir Buya 1926 sayılabilir. Hatıralarını toplayan Gecelerim 1896, Fuhşi Atık 2 cilt 1922, Muharrir Şair Edip 1924, Falaka 1927 adlı eserleri de yine Türkiye'nin sosyal tarihi hakkında çok zengin malzemeler taşırlar. Doğrudan doğruya tarihle ilgili eserler olarak da Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi 4 cilt 1910-1912, Tarih ve Muharrir 1913, İki Hatırat, Üç Şahsiyet 1916 ve İstibdattan Hakimiyeti Milliye'ye 2 cilt 1924-1925 dikkate değer incelemelerdir. Ayrıca seyahat türüne ait olarak Romanya Mektupları 1916 isimli bir eseri de vardır. Aynı tarzın diğer temsilcileri arasında Mehmet Celal 1867-1912 in çoğu yine birer büyük hikaye hacminde olan Aurora 1886, Venüs 1886, Dehşet yahut Üç Mezar 1886, Cemile 1887, Bir Kadının Hayatı 1890, Elvah-ı Sevda 1892, Küçük Gelin 1894, Mükafat 1894, Zehra 1895, Rene 1895, Damen Alude 1900, Kuş Dilinde 1910, Leman 1910, Nedamet 1910, Bir Sefil Kadının Hayatı Tarihsiz Romanları ile Margarit 1890, Vicdan Azapları yahut Bilinmeyen Kıymet 1892, Müzeyyen 1898, İskambil 1899, Sefit Ser 1899, İsmet'e Taarruz 1900, Ninni 1900, Aşkı Masumane 1900, Solgun Yadigarlar 1901, Samimiyet 1901, Piyano 1902, Hikayeleri Mustafa Reşit 1861-1936, İn Flora 1885, Teskiri Mazi 1885, Bir Çiçek Demeti 1885, Yes yahut Cürmi Meşhut 1885, Gö 1886, Hayf 1886, Cüzdanımdan Birkaç Yaprak 1886, Hayali Şebap 1886, Ressam 1889, Neyir 1889, Lorenz 1892, Pembe Ferace 1892, İzdivaç İmtizaç 1893, Bir Kızın Hatası 1894, Küfranı Nimet 1896, Son Salon ve Aşk 1899 isimli roman ve hikayeleri. Tanzimat devrinin İslam hukuku bilginlerinden meşhur tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye 1864-1924'nin Muhadarat 1892, Refet 1898, Udi 1899 isimli romanları, Mehmet Vecihi 1869-1904'nin Mihri Dil 1895, Mehcure 1897, Halime 1898, Sail 1898, Said 1898, Hürrem Bey 1898, Malik 1898, Çoban Kızı 1898, Hikmet yahut Mehcure'nin Kısmı Sanisi 1897, Müjgan 1898, Mesude 1898, Sakıp 1898, Vuslat 1898, Netice yahut Bir Yetimenin Sergüzeşti 1898, Harabe 1899, Akif 1899, Tefrika-ı Terakki 1899, Hasbihal 1899, Ceyahut 1899, Hasta 1899, Sevda-yı Masumane 1899, Mehcure ile Hikmet 1922 adlı roman ve hikayeleri. Saffet Nezihi 1871-1939, Nin Zavallı Necdet 1902, Teehhül Aleminde 1903, Kadın Kalbi 1903, Kumar Beliyesi 1904, Müsebbip 1910 ve Hemzat 1903 adlı romanları ile Güzide Sabri Aygün 1886-1946, Ün, Münevver 1901, Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi 1905, Yaban Gülü 1920, Nedret Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi'nin Devamı 1928, Hüsran 1928, Hicran Gecesi 1930, Gecenin Esrarı Hikayeler 1934, Necla 1941, Mazinin Sesi 1944 adlı romanları ve hikayeleri Servet Efü'nün dışı roman ve hikayenin tanınmış örnekleridir. Bu romancılar gibi ilk romanlarına hazin aşk vakalarını konu yapmakla beraber onları realist bir metotla işleyen, dilde Türkçeleşmeye çalışırken üsluptaki itinayı ihmal etmeyen, tenkitlerini daha çok aydınlar zümresinin sosyal yaşayışındaki, zihniyetindeki ve kültür seviyesindeki aksaklıklara yönelten ve kahramanlarını daha çok bu zümreden seçen, romanda fikri muhtevaya değer veren, bu sebeple vakada siyasi, tarihi, sosyal, edebi olaylara geniş yer ayıran Ali Kemal'in, yine daha çok birer büyük hikaye sayılabilecek olan şu romanları vardır. İki Hemşire 1899, Çölde Bir Sergüzeşt 1900, Fetret 1. Kitap 1913. Edebi Tenkit. Servet Efü'nün edebiyatının dışında kalanların bir kısmı bu edebiyata şiddetle karşı koydukları için onu tenkit etmekten de geri kalmadılar. Bu bakımdan bu devirde edebi tenkidin polemiğe ait mühim bir kısmını bu zümreden olanlar yönettiler. Bu hususta en ileriye gidenler ise Ahmet Rasim, Mehmet Celal ve Ali Kemal'dir. Ahmet Rasim'in Servet-i Fünun'un önde gelen polemikçisi Hüseyin Cahit ile edebiyatın milli ve mahalli olup olmadığı hakkındaki münakaşaları o devrin en mühim polemikleri arasındadır. Ancak Ahmet Rasim bu tür yazılarını bir araya getirmiş değildir. Bilhassa Servet-i Fünun'un şairlerini tenkit etmiş olan Mehmet Celal'in de bu tenkitlerinden çok divan edebiyatının büyük şairlerine ait birkaç yazısını, nesirlerini de taşıyan Elvah-ı Masumane ve Makalat-ı Edebiye 1895 adlı eserinde bulmak mümkündür. Mehmet Celal'in ayrıca Ahmet Rasim Bey 1902 isimli küçük bir incelemesi de vardır. Bunlar arasında edebi kültürü en kuvvetli olan ve hem Doğu hem de Fransız edebiyatlarını iyi bilen Ali Kemal'in de yine Hüseyin Cahit ile yapılmış şiddetli polemikleri vardır. Fakat Ali Kemal'in bunlardan başka Paris'ten gönderdiği ve modern Fransız edebiyatını da bütün yönleriyle tanıtan, modern tenkit anlayışına tamamıyla uygun ve Ahmet Şuayb'ınkilere kıyaslanabilecek birçok değerli makaleleri vardır. Bu makalelerini Paris Müsahabeleri 3 cilt 1899 ve Sorbonne Darülfünun'unda Edebiyat-ı Hakikiye Dersleri 1900 adlı eserlerinde topladı. Bu arada yine onun Raşit Müverrih mi, Şair mi 1918 adlı incelemesini de kaydetmek gerekir. Bu tenkit çalışmalarına Servet-i Fünuncuların dışında kalmakla beraber onlarla yakın dostluklar kurmuş ve yapılan münakaşalarda her iki tarafında yalnız iyi yönlerini göstermeye çalışmış olan İsmail Sefa'nın Mülahazat-ı Edebiye 1898 ve Muhakemat-ı Edebiye 1913 adlı eserlerinde topladığı makaleleri de eklemek gerekir. 4. Fecri Ati Devri 1909-1913. 30 yıl süren büyük bir siyasi baskıdan sonra aydınların dayanılması zor sıkıntılar sonunda getirebildikleri meşrutiyet devri, ne yazık ki Türkiye tarihinin en talihsiz dönemlerinden biri olmuştur. Koca bir imparatorluğun idaresinden ve dünya politikasından habersiz birkaç maceracının elinde kalıveren ülkenin, içinde bulunduğu güçlükler ve büyük sıkıntılar yetmiyormuş gibi, tamamiyle yok yere ve akıl almaz maceralara sürüklenmesi ve 6 asırlık bir devletin bir anda ve hiç de şerefli olmayan bir şekilde yıkılıp gitmesiyle sonuçlanmıştır. Bütün bu maceraların ve şerefsiz sonucun en büyük faktörü, her zaman olduğu gibi şüphesiz yönetici kadrosundaki yetersizliktir.